Merhabalar. Bu sefer dersime çalışıp geldim. Şimdi dersim ne? Tabii ki yine Türkiye'deki üniversiteler. Neden bu halde bu üniversite? Neden bilim üretemiyoruz? Tüm bunları rakamlarla gerçekten çıkarttım. Gerçekten oturduğu için çalıştım. Ya. İlk 200'deki bütün üniversite tek tek falan baktım. Şimdi mesela birkaç istatistik vereyim. Daha sonra videonun ilerleyen kısımlarında çözüm ne? Durum niye böyle? Bunlardan bahsedeceğim. Mesela şu anda Türkiye'nin yıllık profesör, çıkan profesör sayısı yaklaşık 4000. Almanya'nınkini söylüyorum 800. Almanya'nın ilk 300'deki üniversite sayısı 30. Türkiye'ninkini söylüyorum 0. Yani ortada çok büyük bir verimsizlik var belli ki. Bunun dışında hocam mesela çok ilginç bilgilerden bir tanesi TÜBİTAK raporundan aldım ve bu büyük ihtimalle doğru. Şimdi bir anda şey yapabilirsiniz, nasıl olur falan. Türkiye'nin en iyi iktisat bölümü neresi? Hocaların bu arada yayın üretmesi bazında. Koç. İkinci neresi biliyor musunuz? Aklınıza gelen üniversiteler değil. Sütçü İmam Üniversitesi hocam. Türkiye'nin şu anda en iyi ortalama hoca başına yayın üretilen, bu arada en iyi yayınlardan kastım dünya çapında kabul eden Web of Science, SSCI dergilerdir. Şu anda hocam ikinci olan Sütçü İmam Üniversitesi. Ya bu işler nasıl oluyor? Buradaki hani bu üretim dediğiniz rakam sayılar kaç ki? Çok büyük rakamlar falan diyorsanız işte videoda tam olarak bunlardan bahsedeceğim. Ve gerçekten çok komik rakamlar. Bu komik rakamları bile şu anda üretemez haldeyiz. Hazırsanız buyurun başlayalım. Herkese merhabalar. Bir devlet üniversitesinde doçent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız ve zil butonuna basarsanız hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz hem de bu hayır miktarına katkı sonucunda bizlere yardımcı olabilirsiniz diyerek hızlıca videomuza girelim. Şimdi rakamları size söyledim. Güzel. Peki hocam derseniz şimdi bu biraz sonra Sütçü İmam'a da geleceğim de. İlk 200'de bizim bir üniversitemizin olması için hocalarımızın bu üst düzey dediğin yerlerde yapması gereken şey kaç? Yani yayın kaç? Kaç tane yayın yapması gerekiyor? Şimdi hocam burası oldukça ilginç. Tabii ki bu benim söylediklerim şu anda sosyal bilimler bazında. Onu da bir belirteyim. Ve mutlaka belli eksiklikleri vardır. Ama inanılmaz büyük bir oynama olmayacaktır. Dediğim gibi tek bir adam oturdum tek tek baktım. Hocam yıllık 0.70 verimlilikle hocalarınız yayın üretirse buralarda üniversiteniz işletme alanında ilk 200 üniversiteden birisi oluyor. Dünya çapında ilk 200 bakın. Şu anda hayal bile değil. Yani Türkiye'de ilk 200 üniversite falan yok. İlk 300 de yok zaten. İlk 400 de yok bu arada. 400 ile 500 arasında var. Yanlışım yoksa bir iki tane. Dolayısıyla ilk 200'den bahsediyorum. Yıllık ortalama 0.70 makale üretiyor. Ya 10 yıl boyunca 7 tane makale üretirse bir hocanız sizin ortalama bütün hocalarınız tabii ki sizin üniversiteniz dünya çapındaki ilk 200 üniversiteden birisi oluyor. Şimdi peki Sütçü İmam nasıl ikinci oldu derseniz şimdi oradaki yayınları da size söyleyeyim. Burada 9 tane hocamız var. 5 tane hocamızın SSCI yayınları var. Evet tüm hocalarımız değerlidir. Burada hani şimdi oraya uzaktan böyle konuşmak kolay. Ama hocam içlerinden bir hocamız 11 tane Web of Science alanında yayın yapmış. Yani bu SSCI seviyesinde diyeyim. SCI Expanded da var bu arada ama orada çok girmeyeceğim. Ve ortalama bu 9 hocamızın bu ilk ikinciliğe sokan yayın performansı şu. Ömür boyunca yani sizin profesyoneliniz hepsini topluyorsunuz. Ömrü boyunca 2.11, 2.20 diyelim. 2.20 yayın yapan hocanız varsa eğer bu sizi Türkiye çapında en iyi iktisat yayını üreten üniversiteden biri haline getiriyor. Düşünebiliyor musunuz hocam? Sadece 2.20'den bahsediyorum. Şimdi rakamlar bunlar. Rakamlar çok komik. Ve Türkiye maalesef şu anda bu rakamlardaki üniversiteyi de bu rakamlardaki yayını da yapabilen üniversite bir hoca sayısına maalesef sahip değil. Peki şimdi o zaman gelelim. Şimdi çözüme de geleceğim de çözüme gelmeden önce bu nedenleri birazcık daha değişmemiz gerekiyor. Neden sahip değil hocam? 0.70 komik ya. Bir sayı bile değil yani. Şu anda 1 değil ya. 0.70'den bahsediyoruz. Ya da tüm ömrü boyunca 2.20'ler falan. Bunlar yani gerçekten çok basit rakamlar. Şimdi peki niye sahip değiliz? Hocam burada belli sorunlarımız var. Şimdi bir tane sorunumuz açık ve net konuşalım. Liyakat. Ya hocam bunu açık konuşmamız gerekiyor. Ve bu liyakat konusu her girdiğimde şunu söylemek de beni rahatsız ediyor. Hocam ben 2 yıl sonra profesör olacağım. Sussam profesörüm. Demek benim bir derdim var. Bu dert de benim kendi profesörümü kurtarmak değil. Kendimi kurtarmak değil belli ki. Hocam gelecekte bir ülke söz sahibi olacaksa bilim üretmek zorunda. Başka hiçbir şey değil. Öncelikle bilim üretmek zorunda. Bu çok net hocam. Geleceğin ülkesi bilim üretmek zorunda. Bak Güney Kore'deyim. Hocam bu ülke gelişmiş bir ülke. Gece gündüz çalışıyorlar ya. Ya ne çalışıyoruz? Bir gel ya. $60,000 sen gelirim var. Dur otur çalışma. Abi sabahlara kadar çalışıyorlar. Allah belamı versin. Üniversitede 2 yıl buradaydım. 7-24 çalışılmaz ya. Otur bir yerine ya. Ya Michigan Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversitelerinden biri. Kütüphanede tıklım tıklım hocalar falan da orada. Bagoz dediğiniz hocam pazarlamandaki en iyi hocalardan biridir. Sabahlara kadar hala proje üretmeye çalışıyor. Hocam siz bir oturun da biz çalışalım da biz sizi geçelim diye. Geliyorsun bizim üniversiteye bakıyorsun. Böyle herkes rahat. Güneşleniyor. Paralar geliyor ayın 15'inde yatıyor. Şimdi hocam burada iki sorunumuz var. Birisi liyakat dolayısıyla. Niye? Çünkü şimdi güneşlenen dolayısıyla herkesin şunun farkında burada. Hocam Ben çok çalışıyorum, bir şey değişmiyor ki. Ben bu SSI hani 2.11'leri falan yapsam ne olacak? Hemen size bir tane örnek vereyim hocam en basitinden. 5 tane SSI olan bir araştırma görevlisi doktor olduğunuzu düşünün. Kadronuzu bekliyorsunuz bir yıldır. Bakın 5 SSI. 2.11 Türkiye'de sizi ilk 2'ye sokuyor. 10 yılda 7 SSI yaparsanız 2.200'desiniz. 5 tane SSI olan bir adam 5 yılda yapmış bunları da. Sizi nerelere sokar düşünün. Böyle birisi kadrosunu bekliyor. Sonra dışarıdan birisini getiriyorsunuz. Tek bir yayını bile yok. Saçma sapan bir tane ulak bilimli yerde yayını var. Onu getiriyorsunuz, yardoş diye atıyorsunuz, diğeri de böyle duruyor. Sonra o diğer kişi ne yapıyor? Çekiyor pılını pırtını topluyor hocam, Amerika'ya gidiyor. Şimdi bakın, bir kurumda bu yaşanırsa, o kurumda siz bir daha şunu yapmanız yıllar alır. Ya hocam biz liyakat getirdik. Ya, liyakat, vallahi yemin ediyorum liyakat geldi ya. Durun liyakat ayağınıza geldi falan deyin de. İnanmaz hocam. Bir kere bunu gören adam bir daha uğraşır mı SSI ile? Bir daha iyi yayın yapacağım diye uğraşır mı? Aklı olan şunu yapar hocam. Akılsız olan her şeyi bırakır. Bunalama, depresyon. Aklı olan da şunu yapar hocam burada. Zekası biraz şey. Gider yalar. Gerekli kişiler kimse gider onları her türlü yalakalığı yapmaya başlar. Çünkü belli ki yükselme bununla gerçekleşiyor. Böyle bir adamı sen yükseltemediysen, böyle insanları yükselttiysen o zaman bu işin gidişatı belli der. Olay bambaşka bir yere gider. Bakın diyorum, o adamın gitmesi yine büyük sorun değil. Ya gider bir kişi kaybedersin de hocam, tüm bir kurumu kaybediyorsun bir kere bu oldu. Bak koca bir kurum kaybedilir böyle. Türkiye'de bunlar yaşanıyor, hepimiz biliyoruz. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. O bir kişiler var, o bir kişiler. Hani o bir kişiler işte bütün Türkiye'nin geleceğini böyle çalıyor, geliyor oturuyor oraya o kuruma böyle löp diye bir tane yayınıyla. Ondan sonra kurtarabilirsin. İki, bizim sistemimizde de liyakati de hani şu anki halde puanlamaya getirsen yine şöyle bir sıkıntımız var hocam. Puanlama sistemimizde çok büyük eksikler var. Mesela ben size doçentlikle ilgili UYAK'ın sosyal bilimler alanında benim alanımda çıktığı yayın isteklerini size söyleyeyim. Bir ULAKBİM 8 puan eder. Bir SSCI'de 20 puan eder. Şimdi diyeceksiniz ki ya diğerini 2,5 katı gayet iyi. Hocam bakın, biraz sonra ULAKBİM yayının ne olduğunu da anlatacağım. Şimdi çok açık ve net söyleyeyim hocam. Bir SSCI 1000 ULAKBİM'e bedel. Gerçekten bedel. Belki kırılacak kimi insanlar sinancı. O kadar da diyecek diye. Bakın hocam anlatacağım sistemi ya. Ve bunu bütün akademisyenlerimiz hepsi gönlünde de biliyor, burada da biliyor. Hepimiz yaşıyoruz. Ben de yaşıyorum. Hocam ULAKBİM sistemi şuna dönmüş durumda birçok yerde. Ya birçok yerde değil, neredeyse her yerde, açık konuşayım. Hocam telefon ediyorsunuz. Hocam diyorsunuz böyle yükselecek bir arkadaşımız var ya da ben yükseleceğim, sizi de tanıyorum. İkiden size hakem öneriyorum, buyurun yapın bu işi. Ondan sonra o makalede pıt diye basılıyor. Bunun en büyük kanıtına girin hocam, finans öğrencine finans yönelik tutum yazın. İşletme öğrencine işletme yönelik tutum yazın. Hocam bu makale değil ya, bu çöp. Yani eğitimin amacı değişiklikse elbet ki bir değişiklik olacak, bir tutum farklı olacak. Böyle böyle saçma sapan makaleler basılıyor. Ve çok samimiyetle söylüyorum, bakın öyle liyakat falan şuman diye konuşuyorum ama. Ya hocam alıştım ya. Vallahi alıştım, bu çok normal geliyor. Bak samimi söylüyorum, şu anda videoda anlatıyorum ama çok normal hocam. Yani bana birisi gelse dese ki hocam dese, biz nasıl yükseleceğiz? Yani ULAKBİM nasıl yapacağız? Derim ki hocam arıyorsun. Sistem bu yani. Tık tık şefaatlerim var. Pıt pıt pıt abi yani. Bu gerçekten bu. Şu an Türkiye'de yaşayıp, Türkiye'de belli seviyede gelmiş bir hoca bunun aksini söylüyorsa yalan söylüyor hocam. Hepimiz biliyoruz bunu. Bu iş telefonla yapılıyor artık Türkiye'de. Dolayısıyla hocam bu mu? Yıllarca üzerine teori çalışacağınız, teoride boşluk bulacağınız, kendinizi istatistik, deneysel tasarım bilmem ne olarak geliştireceğiniz, sonra oturup yıllar boyunca düzeltmeler yapacağınız bir makale. Şimdi bu 20 puan, bu 8 puan olabilir mi? Baktınız hocam, yanlış anlaşılmak istemem. Şu anki sistem gereği ULAKBİM gerçekten çok kötü makalelerin yayınlandı. Tanıdık vasıtası makale üretildi bir şey. Ya yemin ediyorum, gönülden söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Vallahi daha verimli bir sistem söyleyeyim size. Biz gidelim referans mektubu alalım editörlerden. Editör desin ki evet bu benim bir tanıdığımdır. Bu referans mektubları 8 puan sayılsın. Vallahi daha iyi. En azından saçma sapan makale basıp da kağıt israfına yol açmayız. Dolayısıyla hocam sistem bu. YÖK bunu düzeltmeye çalışıyor bu arada. Hani bir ara bir 3. 5. makalenin hakem raporlarını gönderiyoruz. Şimdi rastlal istiyor falan ama buna çözüm yok. Çok daha basit çözümler var bu arada. Onları da biraz sonra değineceğim. Dolayısıyla hocam sistem bu olunca iyi niyetli, çalışkan bir hoca bile oturup da bu sistemde iyi yayın yapmıyor. Bakın sizi dünya sıramı sokacak yayınlar bunlar. SSCI dediğimiz Web of Science'daki yayınlar bu. Kim bununla uğraşır abi şunlar varken? Yine geçenlerde Emre hocamız Twitter'da çok güzel bir şey yazmış. Demişti ki 30-35 saat haftalık derse giren bir hoca var. Değil mi? Bir de 10 saat derse girip geri kalan 25 saatini araştırmalara ayırıp iyi yayın yapan bir hoca var. Hocam bu hoca var ya sadece derse giren. 1,5-2 katı daha fazla para kalır bu hocaya göre. Çünkü yayın yapmanın hiçbir getirisi yok. Belki şunu diyebilirsiniz. Hocam yani bilim bu, yayın yapacaksınız. Hocam sistem bu değil işte yani. İnsan var hocam. Harvard böyle yapmıyor. Oxford böyle yapmıyordu. Biz Türkiye'de şey mi diyeceğiz? Bilim insanları bilim için yapmalı. Hayır hocam. Herkes parasına bakıyor. Herkes kendi çıkarına bakıyor. Sistemler böyle kuruluyor. Dolayısıyla bu sistem gelmek zorunda. Ya yemin ediyorum bundan bıktığım için bu ders şeylerinden. Ya illallah ettim ya yemin ediyorum. Ya ders vermiyorum artık ya. Zorunlu ders saatim karşılayacak bir şeye veriyorum. Tek kuruş para girmiyor cebime derslerden. Ya protesto ediyorum ya. Bıktım yemin ediyorum 3 kuruş paralar için birbirini yiyen hocalardan ya. Yemin ediyorum illallah ettim ya. Ya neyse parası verelim gidin arkadaşım ya. Oturun da bir makale falan yazalım ya. Neyse buraya çok girmeyeyim. Başımıza bela alacağız ondan sonra. Ama gerçekten bıktım ya. E hocam ama herkes de aklın yolu bir yani. Para burada varsa buraya gidiyor. Diğer tarafta telefon ediyorsun. Makaleni bastırıyorsun. Bildir ise zaten bildir dediğin şey birçok yerde paraya veriyorsun. Gidiyorsun sunmuyorsun bile bildiri puanı falan getiriyorsun. E şimdi hocam sistem sizi sürekli buraya itiyor. Enayi misin sen gidip yolunu buraya sokacaksın? Türkiye'de şu anda SSCI ile yükselmenin sağlandığı sosyal bilimlerden bahsediyorum dediğim gibi. 7 tane üniversite var yanlışım yoksa. Yani SSCI yayın zorunluluğu getirdi. Peki çözüm ne dersiniz hocam? Çözüm çok basit. Şimdi bir, bu özellikle ulak bir sorunu hızlıca çözebiliriz. Niye, nasıl çözersiniz? Çok basit. Rastlı atama yaparsınız hocam. Türkiye'nin şu anda bunun için altyapısı bu arada şey, çok güzel bir altyapı kuruldu. Dergi Park diye. Bu da yanlışım yoksa YÖK'ün bir şey. Hani her şeyi böyle eleştiriyor gibi olmuyor. Gerçekten düzgün işler yapılmaya çalışıyor. Mesela bu kadroların da kimseye çıkmamasına ilişkin de değineceğim. Orada da bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama olmuyor işte. Kılıfı uymuyor bir türlü. Dolayısıyla şöyle bir altyapı çok rahatlıkla var Türkiye'de. Rastsal atama hocam. Dergiye göndereceksiniz. Editör. Altta 3 tane editör yardımcısı olacak. Buraya rastsal atayacak. Yani kime gideceğini o belirlemeyecek. Sadece bu makalenin gidebilir olduğunu düşünecek. Alta. Bunlar alan editörlerin her birinde gruplar halinde alan editörler olacak. Rastsal atacak. Hakemler rastsal atanacak. Yani benim kontrolüm olmayacak. Sistem otomatik atacak o konudaki uzman hakemlere falan derginin içindeki. Ve burada tabii ki hakemlere de belli bir teşvik yapılması gerekiyor. Çünkü diğer türlü kimse yapmıyor artık hakemlik Türkiye'de. Herkes yoğun, herkesin çok işi var. Haklılar da niye yapsın ki abi ne işine yarıyor ki diye bakıyorlar ne yazık ki şu anki Türkiye'de. Ya da birisi de yapıyorsa gerçekten abartmıyorum. Herkesin günü anlamıyorum. 3-5 hakemlik sonrası o da hadi hocam şimdi bizim makaleye basalıma geliyor işler. Yani dolayısıyla buna dönmüş durumda ne yazık ki. Ama bu rastlı atama sistemi gelirse hocam hemen bu sorunu çözeriz. Yani ulak bimin kalitesi hızlıca artar. Çünkü telefonla makale bastırma dönemi sona ermiş olur. Ermek de zorunda hocam böyle olmaz. Yani diyorum işte ya hocam Kore yani adamlar çok çalışıyorlar. Ya biz böyle yatarak olmaz gerçekten olmaz. Sadece ders parası peşinde kovalarak bu işler olmaz. Bir yere gelemeyeceğimiz belli. İkinci olarak ise YÖK'ün yapmaya çalıştığı ve birçok hani noktada eksikliği olan şu anda olay. O da nedir? Hocam isimsiz çıkılmalı. Gerçekten öyle çıkılmalı. Ama alımlar da çok net kurallara bağlanmalı. Kaliteli yayın kuralına bağlanmalı. Yani ne demek istiyorum? Bak benim 2 yıl sonra profesörlüğüm geliyor. Şu anda diyorum ki benim profesörlüğüm de herkesinki de şey çıkacak hocam. Benim alanım pazarlama. Pazarlama alanında profesör arıyoruz diye çıkacak. Gideceğiz başvuracağız. Evet biliyorum dünyada tam olarak bu böyle değil ama Türkiye'de diğer sistem işletemiyoruz. Dolayısıyla gideceğiz. En baba dergilerde kim yayın yaptıysa en iyi puanları kim topladıysa o oraya girecek. Boğaziçi'de böyle çıkacak. Ankara'da, Şırnak'ta herkes böyle çıkacak hocam. Şimdi bu beraberinde biliyorum çok rahatsız edici. Çünkü yıllarca bu kuruma emek veriyorsun sonra başkası gelecek benim şeyimi mi alacak hocam? Daha iyi çalışılmıyorsa alacak. Başka yolu yok. Belki bir geçiş dönemi yapılır burada. Kendimi yırttırayım çünkü benim 2 yılım kaldı. Niye bir geçiş dönemi yapılır? Çünkü hocam önceki sistemde şu. Şimdi benim bu söylenen yeni sistemle şu gerçekleştirebilir. Güç bilgiye dayanır artık. Çünkü herkes bilir ki bir hoca var çok iyi yayınlar yapıyor. Bir hoca çok iyi çevresi var hocam. Şu anki sistem herkes çevresi olan hocaya yalakalık yapmaya itiyor. Bu da beraberinde bu adam bilim yapacaksa da bilim yapamaz hale geliyor. Çünkü sürekli birisi kapısına girer çıkar. Birisi kapısına. Ya bugün rektörlere giden hocaların çoğu boş. Gerçekten proje sunacağız ya saçma sapan şeyler anlatmaya gidiyor. Sırf neden ne biliyor musun? Rektörü bir kendimi göstereyim bir arayı yapalım. Çünkü biliyor ki yarın bir gün yükselecekse en önemli kurum orada rektör yayını falan değil. E gidiyor bunu yapmak için de sürekli rektörün kapısında. Yemin ediyorum %80 böyle işlerle uğraşıyor şu anki rektörler. Boş adamların boş projeleri. Öyle hocam yani ben bu üniversitelerdeyim görüyorum. Sürekli birileri girip çıkıyor, birileri girip çıkıyor. Ya şöyle tut kapısını ne anlattın hocam de. Çay içtik, maçtan bahsettim. Bir de bir projem vardı. Bir de yap projeni de görelim yani. Yıllardır bir projem vardı bir yap artık da görelim şu projen neymiş sakladın. Ama gerçekten bu yalakalık sistemi yüzünden gerçekten yöneticilerin de başı şeyden kurtulmuyor. Ve baba hocalar da sadece belli bağlantılı olan hocalar. Şimdi bu yeni sistemde ise öğrenci şuna dönüşecek ya da akademisyen. Ya bana yükselmemi sağlayan, Boğaziçi ise Boğaziçi, ODTÜ ise ODTÜ, orada da o kadroyu almamı sağlayacak şey ne? Yayın. Ben bu yayını nasıl yaparım? Bunun en kolay yolu, en iyi yolu dünyada herkesin uyguladığı diyor. İyi yayın yapan hocanın yanında yetişirsen böylelikle sen de iyi yayın yaparsın. Bak iyi yayın yapan hoca güçlenmeye başlıyor böylelikle sistemde. Çünkü biliyor ki insanlar ben bu adamın yalakalığını, mobbingine falan maruz değilim. Ben bu adamı ama her türlü işini yapmak zorundayım. Çünkü bu adam yayın yapıyor. Bu adam da yayın üretebiliyorsa yapacaksın abi işini. Değerli adam bulmak da kolay değil sonuç itibariyle. Şimdi hocam bu sistem kendi kendine çok hızlı bir şekilde tamir edebilir ve çok hızlı bir şekilde Türkiye'yi belli bir seviyeye getirebilir. Ya samimiyetle söylüyorum. Bakın hani benim gaza geldim sinirlendiğim bir konu bu. Bazen böyle tekmeniz falan geliyor ama. Ya hocam ya işte gördüm yani iyi üniversitelere gidip görme şansım oldu. Ve buralardaki sistem bu. Ancak bilim üreterek biz bir yere gelebiliriz. Bunun dışında hani gerçekten hani çok basit bir örneği belki ama hocam eğer bilim üretemiyorsanız geleceğin gelişmiş ülkelerinde değilsiniz. Geleceğin gelişmiş ülkelerinde değilsiniz. bizim çocuklarımız, torunlarımız zamanında dondurma yalarlar. Yaladıkları dondurmanın içerisinde sadece boya vardır. Gelişmiş ülkelerin çocukları dondurma yalıyor ama o dondurma içinde gerçekten meyve var. Hani bugün girin, bizdeki o algidalarda ne var? Gidin, gelişmiş ülkelerdeki algida dondurmasında ne var görün. Çünkü sizin milli geliriniz düşerse, o ikinci, üçüncü sınıf ülkelere düşmeye başlarsanız maliyetler arttığı için işler buna döner. Ya bu çok basit bir örnek biliyorum ama dondurma örneğini alın, hava yastığı sayısındaki arabaya, güvenlik önlemleri arttırmış uçaklara, evlerinizin konforuna, yani A'dan Z'ye hayatınızdaki her şeye, sağlık sisteminize kadar yayabilirsiniz. Kaybeden ülkelerden biri olamayız, olmamamız gerekiyor. Bunun da tek yolu hiç zaman kaybetmeden, gerçekten hiç zaman kaybetmeden, çünkü çok zaman kaybettik ve şu anda bile buranın üniversitelerinde cayır cayır çalışılıyor, bilim üretiliyor. Şu anda gidin üniversite tıklım tıklım o hocaların odası, hala bir yerlerden fon bulmak için uğraşıyorlar. Burası böyleyken bizim üniversitelerimize gidin, göreceğiniz ufuk manzarayı da çekin gönderin, biz de yayınlayalım istiyorsanız. Dolayısıyla hocam, geleceğimiz için bu işi hemen çözmemiz gerekiyor. Gelecek videolarda görüşmek üzere.